Ayrım 4.
Bunun üstünden 5-6 gün ya geçti ya geçmedi. Ses duyan kız günün birinde ortadan kayboldu. Anası, gece yarısı hepimiz rahat rahat uyuyorduk dedi. Emine kalkmış, babasının duvarda asılı parasını kavramış ve çıkıp gitmiş. Çıkıp gitmiş fakat nereye? Dağ, dere, tepe arayan arayana günlerce. Emine yok. Emine sıra kadem basmış. Yoldaşım hikayesinin bu noktasına yine bir müddet sustu ve bir sigara daha sarıp mahzun mahzun çekerek. Bir sabaha karşı dedi, köylülerden Çoban Mehmet isminde biri onu şu kaynağın başına yüzü koyun uzanmış buldu. Dürttü, kaldırmak istedi, baktı ki ölmüş. Üstü başı parça parça, vücudu yara bere içinde. Fakat gözleri bakıyor ve ağzı gülüyor gibi. Çoban Mehmet hemen koşar, köye haber verir. Gelirler, bakarlar. Bir türlü nasıl öldüğünü anlayamazlar. Kasabadan adliye memurları, doktorlar gelir. Sözde sol memesinin altından büyük bir bıçakla vurulmuş derler. Derler ama köyden hiç kimse, ne anası, ne babası, ne de ölüyü yıkayanlar bu yarayı göremediklerini söylüyorlar. Neyse, burası bize lazım değil. Nihayet getirdiler, oraya gömdüler. 3 gece üst üste kabrine nur indi. Şimdi köylüler ona hep ses duyan kız diyorlar. Asıl ismi unutuldu. Yalnız gariplerden değil, bütün civar köylerden onu ziyarete gelirler. Fakat onun en gedikli ziyaretçileri genç kızlarla genç kadınlardır. Askere giden delikanlılar da bir defa buraya uğramadan geçmezler ve sağ salim dönmek için kendisine adaklar adarlar. Şimdi son muhabere çıktığı zamanlardan beri 2 yıldır adet oldu. Kocaları veya nişanları harpte bulunan genç kadınlarla genç kızlar akşam üzerleri karşıki yamaca çıkarlar ve yüzlerini ses duyan kızın türbesine doğru çevirip şöyle haykırırlar. Şehit mi? Gazi mi? Ses duyan kız derinden derine uzaktan uzağa onlara cevap verir. Bazen şehit, bazen gazi diye bağırır. Yoldaşıma niçin yakınına gelip sormazlar da uzaktan bağırırlar dedim. Çünkü yakından ses vermiyormuş dedi. O halde biz de karşıki yamaca geçince bağıralım. Olmaz mı diye sordum. Muharebede bir yakının var mı yoksa nafile dedi. Bununla beraber atlarımıza binip garipler köyünün içinden geçerek karşıki yamaca çıktığımız zaman fena bir tecessüs, köy kadınlarının masum itikadını bozan bir tecessüs şevkiyle ses duyan kızı bir kere olsun çağırmaktan kendimi alamadım ve 2 kere üst üste ses duyan kız, ses duyan kız diye bağırdım. Karşıki kayalar benim sesimi bana iade ettiler. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Bir Hayatın 3 Perdesi. Selim Sururi sevincin hayatıdır. Bu hayat Selim'in kafasında birbirinden keskin hatlarla ayrılan 3 büyük parçadır. Birincisi çocukluğudur ve bu birinci perdenin hafızasında birer kabartma resim gibi duran yerleri olduğu gibi silik, karışık ve bomboş tarafları da vardır. Bu birinci perdede hakim karakterler anası ve babasıdır. Sahneler Laleli'de küçük bir apartmanın dam katında geçer. Burası 2 odası büyüyecek bir dam terası, küçük bir mutfağı ve sairesi olan bir meskendir. Selim bütün yaz yağmur yağmamak şartıyla hatta kış günleri Laleli'nin yumuşak yamaçlarındaki garip evlerin ışıkları yanıncaya kadar bu terastan ayrılmaz. Bazen sakin denizinde büyük vapurlar öter. Trenler ani birer çığlık, temposu gittikçe çatallaşan bir sıs sısla geçer. Kıyılarında kuş sürüleri gibi balıkçı kayıkları yayılır. Bütün bunlar hafızasındaki kabartma resim sergisinin sesli ve sessiz tablolarıdır. Bu devirde babası 32, kendisi de belki 3, belki de 4 yaşındaydı. Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için çocuk hayalinde önde gelen babasının bu gençlik simasıdır. Atıf Sevinç, sakin, dürüst kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir aykırılık göstermeyen bir adamdır. Esmerdir, uzunca boyludur. Parlak ve ışıltılı kestane renkli gözleri, aynı renkte kısa kesilmiş bıyıkları vardır. Saçlarını brilyantin ile arkasına doğru yatırır. Fakat her akşam kapının önünde annesini kucaklarken bu saçlar dağılır, alnına yayılır. Yaşından çok büyük görünen ciddi yüzlü, ateşli ve sevimli bir çocuk gibi heyecanlanır. Çünkü bu saçları dağıtan annesinin kırmızı boyalı tırnaklı beyaz elleridir. Niçin dağıtır? Belki kocasının bir günlük hasretinden sonra aç gözlü bir çocuk gibi karısını kollarının arasında o kadar uzun sıkmasından kurtulmak için. Belki de iltifat olsun diye. Çünkü Atıf uçları kan renkli kızıl tırnaklı elleri saçlarına dağıttığı zaman gaş yolmuş bir derviş gibi garip sesler çıkarır. Selim Sururi bu kucaklaşma merasimini sabırla ve tevekkülle bekler. Fakat kendisine verilen muhabbet payı, "Nasıl annene bugün üzdün mü?" suali veyahut da saçlarını dalgın bir tavırla okşayan babasının uzun parmaklı erkek elinin hiddet nevinden iltifatıdır. Atıf Sururi o zaman üniversitede bir asistandı. Birinci ihtiraslı karısı, ikincisi doçentlik ve mukaddes ünvana kavuşmak için hazırladığı teziydi. Atıf karısına Filia derdi. Belki sarışın olduğu ve keskin kokulu lavantalar süründüğü için Fatiha adı Filia'ya çevrilmişti. Filia veya Fulya o zaman 23 yaşlarında geçerken herkesin dönüp baktığı bir genç kadındı. Mamafi konuşurken 3 yaşında bir çocuk, hatta ancak mucize kabiliğinden konuşmayı öğrenmiş bir dişi maymun kadar kafasız ve mukallat bir mahluktu. Selim'in gözünde annesi ancak babası döndüğü zaman ehemmiyet kazanırdı. Çünkü gündüzleri hemen hemen hiç birbirleriyle meşgul olmazlardı. Selim bir şey isterse kadına söyler, annesi ise çocuğunun varlığından haberdar bile görünmezdi. Yemekten sonra masanın etrafına oturdukları zaman Atıf dünyanın müstekbal iktisadi durumu hakkında mukayeseli mütalalar yürütür, tezine ilaveye karar verdiği notları yüksek sesle okur, sesi yavaş yavaş yükselir, bir konferans salonundaymış gibi kendisini unuturdu. Fakat güya dinliyormuş gibi gözlerine kırpıştıran Filia esnemeye başlayınca bu yükselen ses birdenbire kesilirdi. Yeşil abajurlu lambanın ışığında Fulya'nın yüzü ve sözleri çocuğun hafızasında daha seçkin, daha keskin yerleşmiş kalmıştı. Çünkü Atıf'ın bu uzun konuşmalarında tek ezberlediği şey izinlerden ibaretti. Halbuki Fulya'nın manasız cıvıltısını ömrünün sonuna kadar hatırlamaya mahkumdu. Çünkü o, muhitinin yıllarca sonu gelmeyen, kakılıp kalan, zahiri ikliminin az çok mübalağalı bir örneğinden ibaretti. Filya'nın jimel ile kirpi tüyleri gibi dikleştirilmiş siyah kirpikleri arasında birbirine yakın mavi gözlerindeki pek az süren zoraki dikkati Selim hala görür gibiydi. Bunu takip eden esnemelerde kızıl bir badana gibi üstünü boyadığı dudakların içinde açık pembe ve soluk bir renk vardı. Dişleri beyaz ve uzundu. Burnu kısaca, yanakları daha sonra Beyoğlu muhitinde ona kızıl lale lakabını verdiren koyu bir kırmızıya boyanmıştı. Göz kapaklarına yeşilimtırak bir boya sürerdi. Kaşları yoluktu. Kıyafeti de pek kendisine uygundu. Etekleri daima 8 yaşında bir kız çocuğu gibi dizlerinden yukarı, ayaklarında ipek çorap, ince bacaklar sinemada son gördüğü yıldızı taklit eder. Sesi mütemadiyen hırıltı içindedir. Kolları ikide bir de başının arkasına çevrilenir. Omuzları oynar. Nihayet kocası notlarını kapar kapar konuşmaya başlar. Ne konuşur? Bayan filanın bilmem kaç liraya aldığı tuvalet levazımı. Bayan falanın kürkü. Kocasının aşıkının veyahut ikisinin beraber satın aldıkları en son otomobili. Şunun veya bunun hizmetçisini çocuk dadısına verdiği daima bir asistan maaşından fazla aylık. Öyle ya. Esasen mamzel veya fräulein tutamayacak kadın ne diye çocuk doğurmalı? Bakın ne kadar güzel kadın kocalarının meskenetinden, meymenetsizliğinden, oje ve rujlarının parasını ailelerine verdiriyorlardı. Burada Filia henüz kara borsa alemine atılmış, bir numaralı hergele lakabı Bob Steele bir amcazadesini ima etmektedir. Filia, monoloğunun hemen her akşam tekerrür eden bu birinci faslında Atıf Sururi gibi bir işe yaramaz, ukala ve budala bir adamın, kendisi gibi altına Rolls Royce, sırtına samur kürk yaraşan bir afete değil koca, hatta uşak olamayacağını mukayese, teşbih vesaire ile açığa vurur. Bu kısım son zamanlarda dürüst bir banka memuru olan kocasını bırakıp bir müteahhide kaçan Meliha Taşoz'un yeni tekerlemelerinin maymunlu bir saman kağıdı kopyasıdır. Ve burada Atıf Saruri'nin kaşları çatılır, gözlerinde bir şüphe hasıl olur. Hiç şüphesiz acaba Filya bazı sefih ve sivil zengin heriflere bir nevi tellallık ederek işlerine ortak olan bir numaralı hergele amcazadeye kaçmak için bir mukaddeme yapıyor gibi sualler zihninden geçer. Fakat Filya bu tehlike işaretini derhal görür. Çünkü maymunlar, hatta aptallar ve çocuk derecesini geçmeyen zekalarda umulmadık bir psikolog kabiliyeti vardır. O zaman ikinci fasıl, yani kendi kendisine acımak, acıtmak ve ne kadar fazilet sahibi bir kadın olduğunu göstermek rolünü diğer bir arkadaşı takdirden yapmaya başlar. Bakın, Filya'nın tırnağına benzemeyen bu karılar böyle sefa sürerken Filya nasıl bir ev kadınıdır? Bu güzel eller o gün kocasına bilmem hangi bayan arkadaştan öğrendiği nadide bir kek hazırlamıştı. Sade o kadar mı ya? 2 gün evvel gündelikçi gelmemiş, Filya Selim'in pistonunu bu ellerle yıkamış. Bütün bunları söylerken narin beyaz eller türlü hareketlerle atıfa teşhir edilir. Herkes her gün 10 liralık ipek çorap giyerken Filya'nın nasibini her gün hem de o çorapları örmek düşüyor. Bu faslın sonu hıçkıra hıçkıra ağlamak, kocasının dizine sıçrayıp başını omzuna koymak vesaireyle biter. Fakat hergele amcazade meselesinden dolayı azıcık yüreğe katılaşmış olan Atıf şayet bu rolü yutmazsa o zaman bir sinemada görüp ezberlediği 3. fasıl başlar. O gün Filya Selim terasta oynarken yanına gitmiş, damda 2 kuş görmüş, biri erkek biri dişi. Bu kuşcağızlar evvela Marmara'nın güzelliğini, karşı sahillerin sihirli renklerini seyretmişler. Bu tabiat tasviri aslında sadık bir şekilde tekrar edilir. Sonra kuşların arasında bir aşk sahnesi geçer. Dişi kuş nasıl başını kuyruğunu sallayarak erkeğe nazlanmış. Burada Filya ayağa kalkar, kısa eteğini yukarı çeker, çorapların nihayet bulunduğu yerden ötedeki çıplak, beyaz, narin kadın vücudu açıldıkça açılır. Başını sarı saçlarını dalgalandıra dalgalandıra sağa sola sallar. Küçük mavi gözlerin içinde hakikat bir dişi maymun daveti parlar. İş bu raddeye geldiği zaman Atıf amir sesle "Haydi yatağına, hala ne duruyorsun?" diye Selim'i odaların bir köşesindeki yatağına koşar, büzülür. Fakat uyumaz. Ne kadar zaman sonra olduğunu tahmin edemediği bir anda Filya odaya gelir, eteğini, bluzunu öteye beriye atar, iskarpinlerini fırlatır, yatağa girer ve Selim Filya'nın kendi kendine güldüğünü duyar. Bundan sonra kim bilir kaç saat Atıf Sururi karısının rimel, oje, pudra vesairelerini aklınca para yetiştirmek için öteki odada tercüme yapar. Zavallı aptal. Tercüme, hususi liselerdeki derslerini hazırlamak gibi gecesini de işgal eden, doçentlik trayanına zaman bırakmayan, emeğinin güzel Filya'nın süsünü temin ettiğine inanır. Halbuki onlar ancak evin masrafını kapayamaz. Ötesi, Selim'in kafasında ilk perdenin en önde duran tarafı işte bu komediye çalan faciadır. Biraz sonra komedi kısmı facia kısmı önünde silinir. Filya artık sade sinema ve arkadaşa gidiyorum diye gündüzleri evini çocuğunu yalnız bırakıp gitmekte iktifa etmez. Yavaş yavaş geceleri de eve gelmemeye başlamıştır. Bayan falan onu bir suvareye davet etmiş. Bayan filanın bir akrabası evleniyormuş. Çocuğunun doğduğu günmüş. Kocasıyla ilk tesadüf ve ilk buselerinin bilmem kaçıncı yıl dönümüymiş. Miş miş miş. İkinci perdenin bu faslı siliktir, karanlıktır. Istırap çeken baba, çocuğu anasına benzettiği için yüzüne bakmak istemez. Eve nadiren gelen ana, belki onun sefaletten nimete geçiş devrinde bir engel, işleri güçleştiren bir amil, belki de babasına benzettiği için iter kakar. Selim'in içindeki bu devre ait kimsesizlik, yalnızlık, sonsuz bir karanlık sembolüdür. Nihayet Atıf işine gittikten sonra bir sabah Filya hususi eşyasını bir bavula doldurmuş, daha evvelden hazırlamış bir mektubu babana ver diye çocuğun eline sıkıştırmış, arkasına bakmadan merdivenlerden koşarak aşağıya inmiştir. O anın içinden kopardığı şeyin acısını Selim hiç unutmayacaktır. Kelimeye sığmayan bir anlayışla anasının kendilerine bırakıp gittiğini sezmiştir. Küçük apartmanın 6 katında çınlayan bir Anne, anne, feryadı. Kapıda işleyen bir hususi otomobil, kasketli şoför, Filya'yı arabanın içine çeken yüzü seçilmeyen bir adam, klakson sesleri, sonra vız diye kayıp giden otomobil. İşte bu birinci perdenin kapanışıdır. İkinci perde. Başlangıcı hazindir. Sessiz bir facia, yaşsız bir gönül ağlamasıdır. Selim iyi hatırlar. Anası elektrik ve gaz parasını vermemiş, yani süsüne sarf etmiş olduğu için kumpanya ikisini de kesmiştir. Filya'nın kaçışı ay başına tesadüf etmiş, Atıf'ın bin müşkülatla kazandığı ve karısının eline verdiği parayı da miskin ve adi bir tamahla alıp götürdüğü için evde para yoktur. Atıf'ın öteden beriden aldığı borçla ancak tek bir mum yakmakla aydınlık tedarik etmişler. Baba mum ışığında çalışmış ve yiyecekleri de o ay sadece ekmek peynir olmuştur. Selim, Filya'nın kaçışının sebebini atlarındaki komşuda geçen bir münakaşadan yarım yamalak, o da zıt cepheleriyle sezer gibi olmuştur. Atlarındaki komşu, ikisi de ilkokul öğretmeni, gayur bir çiftti. İki çocukları vardı. Kadın, üzerlerindeki katta yapayalnız kalan çocuğu acıyarak evine alır, çocuklarıyla oynatırdı. Bu komşularla anası hiç konuşmazdı. Fakat bir kat aşağıda oturan saçaklı, kara saçlı, boyalı, cadaloz bir bayan ikide bir de öğretmenlerin katına çıkar. Filya bütün mahallede olduğu gibi orada da tek ve meraklı bir mevzu, günün en heyecanlı meselesi olmuştur. Hep ondan bahsedilir. Öğretmen bayan, zavallı yavrucağı yapayalnız bırakıp para ve süs için yuvasını bozmak bir alçaklık. Kara saçlı bayan, neden olsun? Ar yılında değil, kar yılındayız. Altında otomobil, sırtında kürk, etrafında fır fır dönen milyonerler varken asistan parçası için ömür çürütmek bir aptallık olurdu. Hem de bari karısının gönlünü almayı bilse. Hayır, gece gündüz kitap. Bir defa genç kadını sinemaya götürmedi. Öğretmen bayan, bu milyonerler sanki onu alırlar mı? O bir numaralı hergele onu baştan çıkardı. Patronlara yem. Bu sayede çıkarını. Kara saçlı bayan, sus, sus. O hergele dediğin adam bugün istediği kadını satın alır. İşittiğime göre karısıyla boşanma davası açmış. Filya'ya nikah edecekmiş. Belki çocuğu da alır da rahat ettirir. Bak haline, şu arsadaki dilenci çocuklardan beter. Hakikat öyleydi. İlk söküğü dikildiği devir, öğretmen bayanın geceleri çorabını yamadığı, çocuğu kendi çocuklarıyla beraber derleyip topladığı, insana benzettiği devirdir. Fakat Selim'in içinde mahiyetini anlayamadığı bir fırtına, dinmeyen bir huzursuzluk vardır. Yukarıda erkenden yatağına sürülür. Babası sabaha karşı odasına gelir. Bir gece yatağına atlayan küçük kediden korkarak babasının karşıda oturduğu odaya gitmiş, Atıf'ı saçları karmakarışık, elleri önündeki kağıtların üstünde kızarmış gözlerine yaşlar akarken görmüş, çarçabuk odasına dönmüştü. Sabahları artık evi babası derleyip topluyor, çocuğun ekmeğini bırakıp gidiyordu. Çünkü öğle yemeklerine aşağıya davet edildiğini duyunca bir izzeti nefis galeyanı ile çocuğu kitleyip gitmeye başlamıştı. Bu hazin fasıl şöyle bir dayakla sona erdi. Bir akşam babasıyla boğazına tıkanan ekmek peynirini yerken kapı çalındı. Çocuk önde, babası arkada koşuştular. Belki ikisi de nedamet etmiş bir Filya'nın geldiğini tahayyül etmişlerdi. Fakat elinde bir tepsi, yanında bir süslü sepette kara saçlı komşu duruyordu. Kapı açılır açılmaz tepsiyi Atıf'ın, sepeti de Selim'in eline tutuşturdu. Müstehzi ve nispet veren bir sesti. Anacığının hediyesi dedikten sonra arkasını döndü. Cevap beklemeden merdivenlerden koşarak indi. Odalarında tepsiyi ve sepeti masanın üstüne bıraktılar. Çocuk tabii bir tecessüsle kapaklarını kaldırırken Atıf ayakta acı ve zehirli bir mana ile gözlerini ona dikmişti. Tepside iki tane kızarmış tavuk, sepette lüks bir pasta vardı. Sepetin kulpuna ince bir pembe kurdele ile tutuşturulmuş kartta "Açlığa mahkum evladıma" cümlesi yazılıydı. Bundan sonrası Selim'in hafızasında biraz karışır. Evvela insan sesine benzemeyen boğuk bir ses. "Bunları yemek istiyor musun?" diye bağırılıyordu. Sonra Selim'in kendisinin olduğuna inanamadığı bir sesle uluması, ne cevap verdiğini bilememesi. Sonra hediyelerin apartmanın tepesinden sokağa şangır şungur fırlatılması. Sonra dayak, bitmeyen bir dayak. Çocuğun kafasına, gözüne, önüne, arkasına inen sille tokat. Söyle, bunları yemek istiyor musun? O fırtınalı ve acı gecenin sabahı Selim kendisini babasının yatağında buldu. Gözlerini açınca Atıf'ın dirseğine dayanmış, kendisine doğru eğilmiş olduğunu gördü. Ve o sabah ikinci perdenin birinci acıklı sahnesi sona erdi. Bundan sonraki kısım ne facia ne de komedidir. Sadece gündelik realitelere dayanan ve Selim için belki asırlar süren bir hayat gidişi. Artık sabahları öğretmen komşu teyzenin bulduğu bir kadın geliyor, bir saat kadar ortalığı topluyor, babası öğle vakti koltuğunda paketlerle geliyor, yemeğe benzeyen bir şeyler pişiriyor, bazen bir tatlı veya yemiş yiyorlardı. Gene bu devirde arada geceleri oturmaya gelen öğretmen eşlerle babası konuşurken doçentlik travmayını bitiremediğini ve asistan kalmakla çocuğunun istikbalini temin edemeyeceği için bir iş aradığını işitti. Biraz sonra bilmem hangi şirkete muhasip olmuştu. Ondan sonrasını artık Selim'in mektep hayatı doldurur. Filya yavaş yavaş silinen bir hayal olmuştur. Ziyarete Selim'in dersleri ve her akşam babasının onu muntazam surette çalıştırması, arada bir komşuya gitmeleri ve her pazar günü babasının elinden tutup Marmara sinemasına götürmesinden ibarettir.